akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, ben Serdar Aydın. Yine bir Akılda Kalanlar programı ile sizlerin huzurundayım. Bugün değerli konuğum Doktor Yusuf Altınışık. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim hocam. Öncelikle Sayın Yusuf Altınışık hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Doktor Yusuf Altınışık 1958 yılında Afyon ili Kızılören ilçesi Yeni Belkava köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde, orta öğrenimini 1976 yılında Isparta İmam Hatip Lisesi'ne tamamladı. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 1980-93 yılları arasında Diyarbakır, Konya, Afyon, Adana'da çeşitli öğretim kurumlarında, milli eğitime bağlı tabii ki, öğretmenlik yaptı. En son Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mirza Zade Mehmet Salim Efendi Divanı'ndan seçmeler ve tahlil denemesi teziyle yüksek lisans, aynı enstitü bünyesinde Alişir Nevai'de tasavvuf konulu teziyle doktora öğrenimini tamamladı. Yaklaşık Yusuf Hocam 2 yıldan beri TRT Dış Yayınlar Tatarca bölümünde Nogayca Nasihatler adıyla haftada bir program yapmakta. Yani mikrofonlara ve bu stüdyoya alışkın bir konu. Hocam, Türk Dili ve Edebiyat bölümü eğitim aldınız ama kendinizi de bugüne kadar kendi okumalarınızla yetiştirdiniz. Bizim coğrafyamızda yaşayan insanların inanç değerlerine, ruh köküne ait eserleri okudunuz ve bir birikim sahibi oldunuz. Bununla bizlerle paylaşıyorsunuz. Sizinle hem kendi ihtisasınız ama hem de bu anlamda Türkiye'nin ve dünyadaki şu andaki genel problemlerin çözümü, algısı konusunda sohbet etmek isterim. İşte birinci sorum geliyor. Günümüzde yaşadığımız olayların bir kısmı görünen taraflarıyla hoşumuza gitmiyor, güzel değil. Özellikle içinde yaşadığımız coğrafyada, İslam aleminde görmüş olduğumuz baskı, sıkıntı, savaş, göç, mülteci, bütün bunlara baktığımızda içimiz kararıyor. Ama bir Müslüman olarak, inançlı bir insan olarak biz bu hadiseye sadece bu görünen fotoğrafla mı bakmalıyız? Yoksa başka bir bakış açısı da var mı bu olaylara?
Teşekkür ederim Serdar Bey. Gerçi doğru, benim alanım edebiyat. Ama arz ettiğiniz gibi Alişir Nevai'de tasavvuf konulu doktoramız var.
Evet.
Dolayısıyla tasavvufa da yakından ilgi duymuş oldum. İçine girmiş olduk, Allah'a şükürler olsun. Oradaki malumatımızla, oradaki birikimlerimizle hadiseler başka türlü yorumlama imkanı elde ettik.
Eyvallah.
Bize başka kapılar açıldı, Allah'a şükürler olsun. Şimdi sorduğunuz hemen soruya geçmek istiyorum. Hani zamanımızda belki hani fazla harcamak istemiyorum. Hemen bu konuya şöyle bir ayetle girmek istiyorum. Çünkü Allah Kur'an'da ahsene külle şeyin halaga buyuruyor. Yani onun her yarattığı şey güzeldir diyor. Bunun manası ne demek? Şimdi soru. Ben de size soruyorum. Allah'ın yaratmadığı bir şey var mı?
Yok. Yok.
Ha, o zaman her şeyi güzel yarattığına göre, ama şimdi çirkin şeyler var, kötü şeyler var, daha sonra karışık şeyler var. O zaman güzelliği neresinde bunun? Hemen bunun cevabı geliyor. Deniliyor ki, güzel bir tefsir var bunun. Ya bizzat güzeldir Allah'ın yarattığı şeyler veya neticesi itibariyle güzeldir.
Ha. Akılda kalanların ilk akılda kalacak cümlesini hocam söylemiş oldu.
Evet.
Biz zahiren baktığımızda çirkin gördüğümüz şey sonrası neticesine güzel olabilir. O zaman burada İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şu beytini...
Hatta özür dilerim, olabilir değil, olur.
Olur.
Kesin.
Eyvallah. O zaman şöyle diyelim. Evet, evet. Deme şu iş niye şöyle? Evet. Yerincedir o öyle.
Evet, evet.
Bak sonunu sabreyle. Aynen. Görelim Mevla neyler. Evet. Neylerse güzel eyler.
Aynen,
belki de bunu tefsir ediyor.
Evet,
eyvallah.
Bunu herkes kendi yaşadığı hayatında görür. Diğer türlü hani biz yine işte susuz hayatla baktığımız zaman niye bakarsa bakalım sonunda muhakkak o işin hayırlı olduğunu sonuna varıyoruz, sonucuna varıyoruz.
Hmm. Hatta, İnsan biraz acele ediyor galiba.
Aynen, hocam. aynen öyle. Çünkü şu var, şimdi Allah rahim mutlak, yani çok merhamet sonsuz olan bir zat. Aynı zamanda hikmeti sonsuz olan bir zat. Ne demek yani bu? Bir kere o bizi acıtacak şeyler yapmaz. sonunda muhakkak sevindirecek ki o acıtacak şeyi verdi bana.
Yani doğum sancısı çok
gibi, aynen
kötü
öyle.
Gözüküyor ama arkasından dünyanın en güzel varlığı dünyaya geliyor. Bunun aynen, gibi anlayabiliriz değil mi hocam?
Aynen öyle. Bir de Cenab-ı Hak hakim mutlak diyoruz. Yani mutlak hikmet sahibi. Yani o abes iş yapmaz.
Çirkin iş yapmaz. Hakim mutlaktır. Hep güzel şey yapar.
Aynen kesinlikle.
Ama o güzelliği biraz sabretmek gerekiyor.
Aynen öyle. Ha şimdi buradaki bizim hassas nokta neresi? Bana bakan tarafı beni incitebilir. Çirkin gelebilir. Ben diyeceğim ki bunun arkasında Allah var. Öyleyse bunun sonu muhakkak hayır olacaktır diyeceğim ve sabırla bekleyeceğim işin sonunu.
Yani acı etmeyeceğiz. Aynen öyle. Yani işin sonuna bakacağız aynen, biraz. Bazen bizim çok şer gördüğümüzde hayır çıkabilir. Ama nihai anlamda Allah güzeldir, güzel yapar, güzeli sever. Her olayın neticesinde bir güzellik vardır diyoruz.
Mesela bir örnek verebilir miyim?
Tabii lütfen.
Mesela diyelim ki deprem. Değil mi deprem? Yani işte baktığımız zaman hakikaten insan incitiyor. İşte ölenler var. İşte hatta masum insanlar ölüyor. Masum hayvanlar ölüyor. Allah Allah. Hayır bunun neresinde? İnsan aklına geliyor değil mi?
Geliyor hocam.
Evet aynen öyle. O zaman hemen bunun cevabı çok güzel bir cevabı var. Çünkü o depremle Allah binlerce hayrını, binlerce isminin tecellilerini tamamlamak istiyor. Mesela
biraz daha açalım.
Mesela bir örnek diyelim ki bir insan diyelim ki normal eğer yaşasaydı belki günahkar olacaktı, belki cehenneme gidecekti. Ama o depremde vefat etti, Allah onu şehit etti. Dolayısıyla onun ebedi bir hayatı kazandı, saadet kazandı. Onun hakkında hayır mı oldu yoksa şer mi oldu?
Değil mi? Evet, buradan bakarsak hayır oldu.
Hayır.
Hem de asi bir hayat yaşayıp ebedi bir azaba düçar olmaktansa Evet.
İkinci bir şey mesela malı da sadaka oldu. Şimdi bunlar hadislerin şey ifadeleri bunlar. Malı da sadaka oldu. Şimdi o zaman mesela diyelim ki bir ev yıkıldıysa ondan o örnekten gidelim. Faraza 100 milyar olsun. Şimdi ben ne kadar zengin olsa olsam kendi açımdan konuşuyorum. 100 milyarı biraz zor veririm. Yani biraz elim titrer. Ama şimdi Allah benim elimden alıyor ta ki onu o sadakayla bana ebedi bir köşk veriyor. Ebedi bir ev veriyor. Şimdi hangisi daha güzel? Bu dünyadaki o kalsa mı daha iyiydi yoksa gidince ben eline çıkınca ben ebedi köşkü kazansam mı iyi? Hele hele o köşkle kalmayacak zaten.
Evet hocam.
Evet. Yani bu örnekler çoğaltılabilir.
Eyvallah.
Mesela,
anladım.
Mesela kar mesela değil mi? Dıştan baktığımız zaman işte ne oluyor?
Bir meşakkat, zorluk, zor. Çile gibi
hatta
gözüküyor.
Hatta bazen böyle hani yanlış değerlendirmeler yapıyorlar vesaire. Ama aslında o karın arkasında o soğuk ama çok sıcak neticeler var. Ve aynı zamanda bizim için çok faydalı değil mi? Yani köylü çocuğuyuz biliyoruz zaten ne gibi faydalar olduğunu.
İçme suyu oluyor, tarım suyu oluyor, bitkiye, nebatata, hayata bir ağabey hayat oluyor değil mi?
Hatta yeni öğrendiğim bir şey oldu. Hem yani sohbetimiz hani şey olsun diye söylüyorum biraz hani
Eyvallah.
Şimdi geçen seneydi ablamı telefonla aradım. Dedim ne var ne yok? Güzel bir kar yağdı dedi. Ama dedi çok da seviniyoruz. Neden dedim ben hemen. Dedi ki tarıları fare basmıştı dedi. Yani fare istilası olmuştu. Tohumlar yiyordu. Onun düşmanı karmış. Ve böylece bak ne oldu. Allah o musibetten de bizi kurtarmış oldu.
Hatta kar yılı var yılı derler atalar. Evet, Anadolu'da.
Aynen öyle.
Erzurum'da dedik geçen hocam. Orada güzel bir kelime daha öğrendim. Onu bilmiyordum ben. Kar yurdu, ar yurdu diyorlar. Yani hani insanlar o soğuktan dolayı da galiba başkalarını rahatsız edecek şekilde giyimine kuşamaya dikkat ediyor anlamında ilk defa duydum. Bunu hiç duymamıştım. Var yılını da duymuştu ama.
Yine bir hatıramı paylaşabilir miyim?
Tabii buyurun. Tabii lütfen.
Şimdi çocukluğumda.
Yani konumuzu anlatacak, pekiştirecek. Çünkü Kur'an'da da ayetlerin üçte biri kıssa şeklinde insanların anlayacağı bir tiyatral anlatım da var. Allah-u Teala'nın böyle bir şeyi de var. Yöntemi de var. Tabii ki hocam buyurunuz. Başından geçenler.
Çocukluğumda bir erik ağacı vardı bizim hemen yakınımızda. Şimdi erik ağacına çıktım. Orada çıkar çıkmaz başıma erik ağacıma dikeni saplandı.
Bu da battı.
Diken. Diken. Erik de diken oluyormuş. Evet. Hemen aşağı indim. Şimdi o zaman çok canım sıkıldı. Fakat şimdi diyorum ki şimdi demek ki Allah o dikenleri oraya koymasaydı benim gibi yaramaz çocuk çıkacak. Bütün erikleri aşağı indirecek. Daha sonra Allah onunla kuşları besleyecek. Kaç kişi ne kadar hayvanata rızık verecek. Bak şimdi ne oldu? Onun koruyucusu oldu onun. Yani demek ki diken mesela iyi değil. Yok iyi. Bana göre iyi değil ama fakat Allah'ın yaratmasında.
Kurduğun kuşun da rızkını hikmet, o şekilde muhafaza ediyor. Muhafız olarak görev yapıyor onlar.
Yani Allah'ın yaratmasında böyle bir yani umumi olarak sonuçlar itibariyle muhakkak hayır var. Hangi hadiseyi değerlendirsek değerlendirelim. Bunun istisnası yok.
Eyvallah.
Hepsinde durum böyle. Evet. Bunu güncel olaylarda buna katabiliriz.
Katabiliriz. Yani şu an içimiz acıtsa da belki bu Suriye meselesi, aynen, Irak meselesi, aynen, Afganistan meselesi aynen, diyorsunuz. Aynen. İleride belki 50 yıl, 100 yıl sonra çok büyük olacak. Hayırlarla anılacak diyorsunuz. İnşallah, inşallah, inşallah diyelim biz. Ama bize düşen elimizden geldiği kadar doğru olanı, evet, güzel olanı yapmaya çalışmak. İnşallah. Faydalı olanı yapmaya İnşallah. Çalışmak. Peki hocam, bu İslam aleminin içinde bulunduğu hal ve ahvale siz farklı bir perspektiften baktınız ama bunun dışında da başka derin manevi problemlerimiz de var. Yani mesela bir araya gelememe, efendim birbirini dinleyememe, birlikte hareket edememe hem kişi bazında hem ülkeler bazında başka derin manevi problemlerimiz de var. Bunların hem boyutları nelerdir hem bunlarla ilgili neler yapılabilir, neler eksik? Bunlara nereden bakalım, nasıl bakalım?
Şimdi Serdar Bey, önce olayda yine bir tespit yapmamız gerekiyor. Şöyle, şimdi Allah'ın Celali ve Cemali isimleri var.
Yani kainat esmasında Celal yani, ve Cemal var.
Bu esmayı şöyle anlasak daha güzel olur. Hani ben çünkü esma denince ben kendi alemde açılan manayı söylüyorum. Çünkü ehemmiyetli mana bu. Mesela biz esma deyince ben diyelim adım Yusuf. Şimdi benim 5 tane adım olsa siz bana işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin deseniz yani bana pek bir şey yok bunun. Hani nedir getirisi yok ayrıca. Fakat mesela ben mühendis olsam ama aynı zamanda iyi bir yazar olsam, aynı zamanda işte iyi bir ne diyeyim mesela usta
avukat olsam,
okudum vesaire. Şimdi bakın her bir isim yani her, aslında bu sıfat olarak anlamak lazım. Yani
Allah isimlerini sıfat olarak. Tabii ki. Yani,
o zaman ne oluyor? O zaman şimdi ben yani 5 tane benim vasfım bulduğu zaman benim durum farklılaşıyor. Yani evet, her yeni vasıf bana bir
artı. 5 diplomanız var, 5 kimliğiniz gibi, var, 5 ederiniz var, 5 yaparınız var anlamında.
Aynen, evet, aynen öyle. Mesela diyelim ki hani benim aklıma gelen güzel misal var, onu sık sık kullanıyorum. Hatta bir yaşadığım örnektir bu. Bizim evin kenarında inşaatlar vardı. Şimdi o inşaatlarda benim aklıma şu geldi. Dedim ki acaba bir inşaatta kaç kalem iş vardır? Aklıma geldi. Bir komşumuz müteahhitlik yapmış. Kendisine sordum. O da saymış. Hiç düşünmedi. Dedi ki 171 kalem iş var dedi.
Doğrudur. Ha,
tamam. Dedim güzel. Şimdi benim aklıma, şimdi yorum kısmına geçiyorum mesela. Yani isimleri getireceğim ya. Dedim ki bir müteahhit bu 171 kalem işin tamamını, hepsini birden kendisi yapmış olsa biz o müteahhide nasıl bakarız?
Ooo, muhteşem bir adam.
Müthiş değil mi? Aynen öyle. Şimdi hemen o günlerde işte camiye gidiyordum. Hemen kaldırımın kenarında bir sarı çiçek, bahar günüydü. Sarı çiçek gördüm.
Camiye giderken sarı bir sarı çiçek kaldırım gördüm, kenarında. Evet.
Hemen o aklıma geldi. Dedim acaba bu sarı çiçekte kaç kalem iş vardır? Ve bir doçent arkadaşımız vardı, biyokimyacı. Dedim hemen ona telefon açtım. Dedim bir çiçekte kaç tane, kaç kalem iş vardır?
Vay.
O dedi ki hocam sen ne diyorsun dedi. Dedi değil dedi biz hücresinde biz bunu sayamıyoruz. Dedim bana rakam lazım. Rakam, bana rakam telaffuz etmeniz lazım. İyi o zaman söylüyorum dedi. Milyonlarca dedi. Ha, şimdi peki şimdi bir çiçekte kaç hücre vardır? Bak bir hücrede milyonlarca iş var.
Doğrudur.
Evet, yani değil mi? Milyonlarca kalem iş demek bu. Şimdi 171 kalem işi birisini yapması beni ne yapıyor? Hayran bırakıyor değil mi? Şimdi milyonlarca adını koyamıyorum. Peki diğer hücreler. Şimdi insanlar söyle, insanda kaç hücre var dedim? 120 ile 150 trilyon arasında hücre var dedi.
Doğru.
Şimdi bunların her birisini Allah bizzat kendisi yönetiyor, bizzat yapıyor.
Evet.
Kaç kalem işse, bak ya rakam koyamıyoruz.
Eyvallah.
Şimdi buradan intikal edelim. İşte o zaman işte
ya buradan konuya gelelim diyorsunuz. Allah'ın esmasını, sıfatlarını buradan tarif etmiş olduk.
Aynen.
Evet.
Her kalem iş Allah'ın işte bir isim olmuş oluyor.
Eyvallah.
Yani nasıl mesela dülger insan, mühendis insan ve işte ressam diyoruz. Bak ressam ismini koymasak o da bir isim oluyor ya.
Evet.
İşte ressam, dülger bak isim olmuş oldu. Aynı onun gibi. O zaman Allah yaratıcı. Şimdi Allah'ın yaratıcı nereden anlıyoruz? Mesela beni yaratan Allah, sizi yaratan Allah değil mi? Ankara'daki insanları yaratan Allah. Bütün Türkiye'deki, dünyadaki insanları devam ediyoruz. Bütün hayvanları, bütün işte bitkileri,
cemadatı, gökyüzünü, alemleri, felekleri, yıldızları devam edeceğiz.
Zerrelerden ta atom galaksilere kadar.
Evet.
Şimdi bir ismin şeyini boyutuna anlamaya çalışalım. Yani tecelli boyutunu anlamaya çalışalım. Ve Allah'ın bu isimleri de binlerce deniliyor. Ha, şimdi o zaman şimdi ama bu isimlerin içerisinde ne var? Bir de mesela müntakim isim var. Müntakim yani
intikam alan.
İntikam alan. Peki intikam alması için ne olması lazım? Haksızlık olması lazım.
Evet.
Değil mi? Tecavüz olması lazım.
Ha. Zulüm olması lazım kabaca. Zulüm içerisinde bütün fiillerin olması lazım ki
o zaman
iş
burada bitiyor.
İntikam alabilsin. Eyvallah.
O zaman iş burada bitiyor. Demek her şey Allah'ın isminin tecellisi ise o zaman Allah mesela Adil isminin tecellisi nasıl tecelli edecek? Yine bir haksızlık olacak.
ki o adaletle muamele etsin.
Bu niye benziyor? Hani bu çok yakın bileceğimiz manayla. Mesela
yani ben bana avukat deniyor ama ancak benim avukat olduğumu nasıl anlarsınız? Bir dava olacak. Gideceğim hakime o savunacağım, cübbemi giyeceğim, avukattan olduğum mahalle geçeceğim ki benim avukat olduğum anlaşılsın değil mi? Ya da benim şair Serdar Aydın diye anons ediyorsunuz beni. Ben de oturduğumda bir şiir okuyabileceğim, şiir söyleyebileceğim ki şair olduğum anlaşılsın. Yani siz diyorsunuz ki Allah'ın Esma-ül Hüsna olarak Kur'an'da geçen, hadiste geçen 99 olarak anılan, bilinen isimler aslında onun sıfatlarıdır.
Güzel.
Hayat dediğimiz kurgu da alemde bu sıfatların bir yansımasıdır.
Çok güzel.
Eyvah. Aynen. Tezahürleridir çok diyorsunuz. Güzel.
Mesela acıkıyorum, Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin farkına varıyorum. Ve bu benim acıkmamdan, Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetinden.
Ha, ben acıkacağım ki o da rızık verici olduğu için beni doyuracak.
Doyuracak ve onun için hemen bu defa azametine intikal ediyor. Nasıl yani? Beni doyuran Allah, sizi doyuran Allah, bütün insanları.
Ha, buradan da birden de bine gidiyorum.
Tabii 7,5 milyar insanı her gün doyuran Allah. Bir de ne diyorlar ona, hani otobüslerde falan diyorlar ya, serbest hani yiyip içiyorsun, ne diyorlardı ona? Açık büfe.
Açık büfe.
Açık büfe. Evet. Yani böyle bir sistem var. Yine bir hatıram var bu konuda. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
Lütfen buyurun.
Şimdi bir zaman böyle bir cumhurbaşkanı, ismini vermeyeceğim. Bir ilçeye gitti. Bu ilçe Harran ilçesiydi. Orada oranın belediye başkanı ağaydı. Evet. Şimdi bu ağa cumhurbaşkanı geldi diye 5000 kişiye yemek verdi. 5000 kişiye. Biz da herkes, bütün Türkiye bundan bahsetti. 5000 kişiye ağa yemek verdi diye. Tabii az bir olay değil. Şimdi ben aklıma o zaman şu geliyor. Diyorum ki ağam, biz bir kere yedik ama bize bir akşam yemeği de çeksen, değil mi? Şimdi tamam der ama fakat biraz moral bozulur, değil mi? Desek ki ağam, sayın başkanım, bir de bizim sabah kahvaltı versen, değil mi?
O ağaya desek ki ya bunu öyle yedik ama akşam değsek, sabah değsek adamın suratı düşer tabii. Bundan mutlu olmaz.
Ağam, biz, gücü yani senin yemeklerin çok güzel, bir de bir öğle yemeği yesek, bir daha bize çeksen çok güzel olacak desek, adam ne yapar? En sonunda der ki pes.
Yeter.
Yes. Ama şimdi gelelim Cenab-ı Hakk'a. Allah'a gelelim. Şimdi Allah şu anda 7,5 milyar insan. Her gün kaç öğün yerse yesin. Kaç öğün yerse yesin. Bak, onların hepsini doyuyor mu? Rezakiyetin boyutuna bakalım. Sadece onda sınırlı kalmıyor.
Milyarlarca hayvanat, nebatat
ve bitkiler. Bitkiler. Ilgaz'ın tepesindeki işte nedir? Bir çam ağacının su ihtiyacı var. Burada yine bir şey, hem itikat düzeltme açısından çok güzel ve hoşuma giden bir şey dinlemiştim de onu paylaşmak istiyorum. Çok önemli bu. Mesela işte ormanlar yağmuru çeker, değil mi? Böyle öğrendik, değil mi? Evet. Ama işin hakikati ne? Onun suya ihtiyacı var. Allah ona su gönderiyor. Yoksa orman nereden çeksin? Evet.
Tabii, yani ona mıknatıs mı?
Evet,
mesaj mı attı? SMS mi attı yani? Twitter'dan şey mi gönderdi? DM mi gönderdi ona?
Evet. Ve yine o suyun gelmesi o ayrı bir konu zaten, değil mi? İşte okyanuslardan, değil mi? İşte buharlaştırıp işte bize bedava taşımayla, rüzgarla getirmesi, şakır şakır her yere sulaması. Onlar aynı bir şey, değil mi? Yani mesela rahmet mesela. Rahim ismi tecelli ediyor burada. Yani her olayda Allah'ın böyle yüzlerce, binlerce ismi var. Şimdi buradan sonuca bağlıyoruz.
Evet,
o zaman
şimdi
sosyal hadiseleri getiriyoruz ya.
Evet.
Zulümler vesaire. O zaman hiç meraklanmayalım. Allah mülkünde istediği gibi tasarruf ediyor. Çünkü onun esması var. Çünkü bu hakikatların tecelli etmesi lazım. Bir ressamın nasıl resim yapmadan durmuyorsa, Allah da hep mesela Halik ismiyle yaratacak, Rezzak ismiyle rızık verecek, rahimiyetiyle bütün mahlukata şefkatini gösterecek. Çünkü mesela çocuklar hemen doğar doğmaz sütünü hazır edecek. Veyahut da benim hemen burnumun dibine havayı getirecek, suyu hemen önüne getirecek. Bunlar hep rahimiyetin tecellileri.
Bir çocuk doğduğu anda biliyorsunuz doğum olayı vücutta tetiklendiği, başladığı anda anne sütü hazırlanıyor, geliyor. Burnu hemen daha önce su içerisinde yaşayan bir çocuk anne karnında çıkar çıkmaz hemen havayı alacak şekilde yaratılıyor. Hava bize burnuna geliyor dediğiniz gibi. İşte su diyoruz, sütle alıyor suyunu ve gıdasını zaten. Bu da Allah'ın rahim olmasının, rahim sıfatının, rahim isminin tecellisidir. Allah eğer rahimiyeti olmuş olmasaydı bunları yaşayamayabilirdik diyorsunuz. Tabii. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Peki hocam, buradan şunu dinleyenlerden de sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu akılda kalanlar, dinleyicileri şöyle bir şey soruyor olabilirler. İçim öyle doğdu. Bütün bu çok fazla kaderci, çok fazla teslimiyetçi bir bakışta değil mi? Biz kul olarak biz irademiz hiçbir şey yapmayacak mıyız? Sadece olayları takip mi edeceğiz? Seyir mi edeceğiz diyenler vardır. Onlara ne söyleyelim?
Muhakkak tabii. Yani bu işin tabii biraz püf noktası diyebiliriz.
Eyvallah.
Veyahut da yani biz bir insan olarak bize Allah akıl vermiş. İşte hadiseler, sebepler, değil mi?
Evet.
İşte bunlar tabii ki düşünmemiz gayet normal. düşünmesi de gerekiyor aslında. Aslında bunları düşününce yine Allah'ın kudretine, azametine gidiyoruz ya. Onun için bu soruların çok ehemmiyeti var. Hı hı. Ha, şimdi şu nokta çok ehemmiyetli Serdar Bey. Şimdi Allah'ın kainatta yani dünyadaki icraatında hikmet ismi tecelli ediyor daha çok. Mesela ahirette bu kudret olacak.
Şimdi, bunu ilk defa duydum hocam.
Hikmet olduğu için
Allah'ın dünyadaki işlerinde daha çok hikmet ismi tecelli ediyor ama ahirette kudret ismi. Ha,
onun için hemen önce istersen ahirete geçelim. Mesela ahirette istediğiniz anda mesela değil mi? İşte cennet tasvirleri var ya. Mesela Kur'an'daki tasvirler işte ne istiyorsun hemen gelecek. Hatta işte mesela taş.
Cehennemin de azameti çok büyük aynen, anlatılan aynen, Kur'an'da. Yani aynen öyle. Akıl alacak bir şey değil.
Kudret evet. Çünkü orası kudretiyle, kudret yeri. Orası
gücüyle kudret, onu orada orası tecelli edecek diyorsunuz.
Kudret yurdu oluyor.
Evet. Kudret yurdu.
Evet ama burası ise orada hikmet var. Şimdi hikmet olunca bu defa eşyada tedricat dediğim yani bir sıra var. Sonra bir neticeler var, sebepler var. Şimdi Allah bunlarla işte bu evirip çevirmeyle ne yapıyor? Bizi önce bir düşünmeye sevk ediyor. Mesela diyelim ki benim yediğim bir elma. Benim yediğim elma. Şimdi bu elma nereden geliyor? Bu elma ağaçtan geliyor. Peki ağaç nereden? Topraktan geliyor. Şimdi benim bildiğim nedir? Bir şey yapan yapılandan daima üstündür, öyle değil mi? Mesela önümde şu masa var, işte çantalar var vesaire, işte kalem var. Bunu yapan insan. İnsan mükemmel ki yapılan şey ondan daha düşük ki onu yapabiliyor, değil mi?
Evet.
Peki ama toprak...
Yapılan yapandan düşük olur daima.
Düşük oluyor, ha. Peki ama şimdi bu toprağa gelince bu kayda bozuluyor. Yani şimdi yapılan yapandan daha güzel. Mesela bir ağaç.
Armut, muz, gül, çiçek. Değil, topraktan ağacı, güzel toprak. Kaba saba bir şey
tabii,
değil mi?
Evet. Yapılan yapamıyorum ben. Yani hem de şu teknolojiyle, şu aklımla değil mi? Ha demek ki o zaman şu şey hani şu,
buradan neye geleceksiniz? Yani ama normalde insanın yaptığı insandan düşük iken ama toprağın yaptığı insan toprağın yaptığı kendisinden daha güzel ve kıymetli latif iken burada neye geleceğiz?
Sebeplerin ehemmiyetinin önemine geliyorum buradan.
Ha
demek ki Allah bu perdeyi kendisi koymuş. Bu perdeyi kendisi koymuş. Bu perdelerin arkasında
biz toprak diyoruz.
Kendi gücünü gösteriyor. İşte burada benim sınavım var. Sınavım burada başlıyor. Ben diyeceğim ki şimdi
bunu topraktan bilirsen yandın.
Yandık. Evet. Ama bunun arkasında Allah vardır dersen. Ama işte Allah yine bu perdeyi iyice yırtmamak için yani hani biraz imtihanı biraz ne yapıyor? Sorularını çoğaltıyor tabiri caizse.
Evet.
Hatta bize bir ipucu da veriyor. Kolaylık da veriyor. Mesela diyor ki doktora gideceksiniz diyor. Şimdi ben doktora gitmem aslında Allah'ın emri. Çünkü niye? Çünkü peygamberimiz onu söyledi. O da bana emretti. Çünkü peygamber kendi kendine konuşmaz.
Evet. Ha,
demek ki ben sebeplere başvurmak zorundayım. Ama şunu bileceğim ki sebeplerin hiçbir fonksiyonu yoktur. Hakiki olarak tesiri yoktur. Tesir halkı Allah'tandır. Ama Allah'ım sen onu yap dediğin için yani sen başvur deyince ben başvurayım diyeceğim. Öyle bir kanaat ve nedir inanç taşımam gerekiyor.
Evet, imanı kamil evet, böyle olur ama evet, şu anda böyle imanı gaybe iman olarak algılayamayan ve aklı her şeyin ölçüsü ve terazisi olarak gören insanların bunu anlaması biraz zor. Peki hocam biz o zaman aklı nereye koyacağız? Yani akılla nasıl bir ilişki içerisinde olacağız? Yani aklın vazifesi nedir hocam?
Evet, akıl bir süpürgeci.
Ubudiyeti bulmak mıdır, uluhiyeti bulmak mıdır? Ubudiyeti planlamak mıdır, uluhiyeti anlamak mıdır?
Serdar Bey akıl süpürgeci. Yani nasıl süpürgeyle tozlar alıyoruz ya.
Evet.
Benim önümdeki düşünmeme yani kalbimin kabul edeceği esaslarda bazı böyle şeyler varsa, tozlanan şeyler varsa onlar açıyor. Ha bu şudur, bu şudur, şu değildir diye bana yol göstermiş oluyor. Hmm. Şimdi mesela şu mantığı işletelim yine. Bu mantığı işletelim. Yani bunlar aslında ihtiyaç var. Belki hani biz bundan da doğru uzağız ama fakat bunları...
Hayır ben akılda kalanlar dinleyicilere bundan çok keyif aldıklarını düşünüyorum. Çünkü evet sizin baktığınız yerde bakmamız gereken, ihmal ettiğimiz çok konuşulmayan bir yer. Hep mevcut konuşulanlar, konuşanlar, yazılanlar ve çizenler hep aklı parlatan, aklı öne çıkaran, adeta vahyi, adeta Kur'an'ı, ubudiyeti ve uluhiyeti yani ilahlığı ve ibadetleri de hep aklı terazi olarak koyup tek kıstas, mikyas olarak aklı almayı öngören bir eğitim bombardımanı altındayız. Evet. Bu baktığınız şey önemli. Bu bakış açısı önemli bizim için.
Mesela yine Serdar Bey yani aklıma gelen bir manayı paylaşmak istiyorum. Şimdi diyelim ki mesela bir şair değil mi? Yani şiir yazsın çok büyük bir şair olsun. Şimdi desek ki bu şiiri yazmış. Şimdi kendisi beğeniyor. Bak bizimle paylaşıyor. Peki bu şiir seninse niye şiirini beğeniyorsun? Değil mi? Yani çünkü sen o zaman demek yani senin olsaydı sen beğenmemen lazımdı. Veyahut da hani öyle gururlanmaman lazımdı. Veya hani nedir yani onunla ilgili bir takım duygulara girmemen lazımdı. Peki ben hemen şunu deseyim.
Hani insan ürettiği sanat eserlerini niye beğeniyor?
Yani
hemen niye kendisi oradan bir hisse çıkaracak? Oradan çıkarıyor, övünecek.
Sahipleniyor ya.
Evet.
Ben de diyorum ki işte hani bu manada yani bu Kur'an'ın hakkıdır bu. Ben de diyorum ki bu Allah'ın bize bir ihsanıdır. Çünkü işte şair efendi sen hadi bir şiir daha yaz bakalım şu anda. Şu anda müsait değilim. Hani seninse hemen yine yazman lazım. Öyle değil mi? Ha demek ilham dediğimiz bir şey var. Demek ilham ne oluyor? Demek Allah'tan gelen bir şey. Yani şimdi şeye bağlıyor.
İlham her an şair ilhamlı olamaz.
Evet, yani,
her an onda değil.
Yani o zaman yaptıklarım benim değil. Yani hayırlar benim değil. Çok ağır bir şey yani. Hani hakikaten kabullenmek de zor olabilir. Fakat şimdi gelelim. Bu hayırı ne olursa olsun bunu ilham eden Allah.
Yani hayır deriz iyilik. İnsan anlamında söylüyorsunuz.
Bize güzel bir şey o manada. Evet biraz böyle farklı.
Evet yani bizi dinleyen her yaştan, her kültürden insanlar var. Onlar anlayacağı şekilde benim de regüle etmem lazım.
O konuda hemen rahatlıkayım. Yani evet diyoruz.
Eyvallah.
onda böyle değil.
Eyvallah.
Evet onda hiç sıkıntı yok.
Eyvallah. Başka bir yere geldi konu ama ben hayır hani evet bugün siyasi bir tartışmaya konu ediliyor ama biz buradaki hayrı hayırlı amel anlamında kullandınız. Ama tabii sizin böyle bir zorunluluğunuz yoktu ama evetçi olduğunuzu söylediniz. Eyvallah. Evet. Devam ediyoruz.
Yani çok madem ki demokrasi var ben
fikrimizi söylüyoruz. Evet, bize saygı duyuyoruz buna.
Evet. Şimdi her hayır Allah'ın elinde diyoruz. Her hayır. Neresinden neresine kadar? Ta başından sonuna kadar.
Bütün iyilikler Allah'ın elinde. Evet. Hani,
şimdi mesela diyelim ki bir şey düşünüyoruz. Diyoruz ki ha diyoruz. Ha. Niye ha dedim ben? Kendimi getirdim yoksa başka birisi bana ilham etti onu. Öyle değil mi? Ha mesela rüyada oluyor mesela. Değil mi? Yine bir hatıramı paylaşayım bu konuda. Bir hastamız var. Çok ciddi bir şey, yani şey vardı. Ameliyat geçiriyor. Ameliyat oldu ama hayati tehlike var. Doktor dedi ki ben herhalde bir daha ameliyat etmem gerekiyor bunu. Fakat diyor hep diyor aklına diyor ya nasıl yapayım? Allah'a yalvarıyorum diyor. Çünkü bir daha çocuğun şeyini açmak istemiyorum diyor böyle.
Doktor mu diyor?
Doktor diyor ona. Evet.
Sonra bir daha işte, ameliyat etmek istemiyorum diyor. Evet, zor gözüküyor muhtemelen.
Çünkü açacak başka bir şeyler yapacak falan. O da ağır bir ameliyat. Sonra hemen diyor teravih namazını Allah aklıma getir diyor. Bak şimdi bak o kendisini getirdi bunu bak. Allah aklına getirdi. Diyor ki işte bir paket tuz o hastanın şeyine göre onu diyor sırtına vurursam sararsam o zamanla işte o pıhtılaşır ve hemen telefon ediyor. İşte diyor ki çabuk bir paket tuz getir. Hatta onu beklemeden kendisi tuz getiriyor. Yapıştırıyor. Hakikaten 2-3 gün sonra bu iş halloldu. Şimdi bu doktora bu şey kim ilham etti?
Evet.
Değil mi? Yani peki doktor yani diyebilir
miyiz? Aklımıza hiç onu düşünmezken aynen. Bazen böyle adeta insert atma diyorlar yeni tabirle
aynen.
De.
Aynen öyle.
Yani mesaj SMS gibi bir şey aynen. Geliyor. Hiçbir şey o düşünmüyorsunuz.
Evet.
Ha, bunlar da hep ilhamdır diyorsunuz.
Evet,
Allah'ın ihsanıdır diyorsunuz. Evet. İyiliğidir diyorsunuz. Kulağa dokunuşudur, temasıdır bir anlamda aynen. Diyorsunuz. Salih rüya gibi. Eyvallah.
Rahmet bu. Tabii.
Rahmet. Yani.
Ha, şimdi başı böyle. Şimdi Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği gözle, Allah'ın verdiği elle, Allah'ın verdiği mantıkla, değil mi? Allah'ın verdiği imkanlarla ben şimdi bir iş yapıyorum. Şimdi peki bunun neresinde benim şimdi? Hangi şey benim de ben? Hangi şey benim onlarla ben kullanarak bunu yaptım?
Ha, buna nasıl sahipleneyim? Bu nasıl benim diyeyim?
Evet, o zaman şimdi,
şairin şiiri de böyledir diyorsunuz.
Şimdi başından sonuna kadar kimin? Her şey Allah'ın.
Allah,
peki
amen.
O zaman şimdi gelelim. Yine bir hassas bir nokta. Belki sorulabilir bu da. O zaman Allah diyor ki işte salih amel işleyenler, iman edenler, salih amel işleyenler.
Birbirlerine hakkı ve sabı tavsiye edenler cennetedir diyor mesela.
Yani evet. İşler var yani burada. Bize tekillerinden işler var. Peki o zaman bu işler o zaman her şey onunsa peki niye onu Allah bana veriyor?
Güzel bir soru.
Evet.
Neden Allah aslında cennet ve cehenneme de almak kendi elinde, emrinde, kontrolündeyken
hayırlar da bana yaptırdı.
Evet, bütün o hayırlar da bana yaptırdığı halde, kendisine ait olduğu halde o iyilikleri insanlara diyelim biz yine de dikkatli kullanalım kelimeleri.
O benim nasıl oluyor?
O nasıl benim oluyor diyoruz. Evet.
Evet. Çok hassas bir nokta burası da aynı şekilde. Evet. Bu konu şöyle izah ediliyor. Çok önemli mana bu. Evet, ben imanımla, niyetimle şuurumla bu hayırlara sahip olmuş oluyorum. Yani Allah ben onu Allah'tan bildiğim için onu bir de duayı unuttuk. Duamızla, imanımızla, şuurumuzla ben o hayırların sahip olmuş oluyorum. Yani ben dua ediyorum veyahut da annem bana dua ediyor veya babam bana dua ediyor veya bir kardeşim dua ediyor. Veya işte ben onun bütün her şeyin Allah'ın olduğunu bilincindeyim ve Allah'ın diyorum bana diyorum ki bana hayırlar nasip et diyorum. Sen hayırlan sonsuzdur diyorum. Verebildiğin kadar
yani
ver bana diyorum.
O yapılan iyiliklerin sahibi olmaklığımız duamızla, imanımızla, şuurumuzla
bizim oluyor.
Bizim oluyor.
Evet. Bu mana çok önemli.
Evet.
O zaman işte yani bu da Allah'a yakışan bir şey. Yani hem kendisi düşündürüyor, hem kendisi ihsan ediyor, ilham ediyor, her şeyi kendisi
neticelendiriyor.
Ama onu ben yapmışım gibi benim haneme yazıyor. Bu kim yapabilir bunu? Ancak bunu Allah yapar.
Yani bu evet. sultanların evet. yemek ikramından sonra diş kirasını da, onu da geçiyor. Ödemeleri gibi.
Çok geçiyorum. Çok
yani bütün geçiyoruz. Her evet. şey aslında, bütün sermaye evet. ona ait, çok dükkan iyi. Ona ait, ticaret evet. ona evet. ait. Evet. Bundan bana hisse ayırıyor. Evet. Bu da onun gani olması, evet. rahim olması, evet. Evet. Kullarını çok sevmesi evet. ve çok merhametli olmasının yani bu zuhuru değil mi?
Aynen. Bir, eyvallah. Bir misal daha var. Bunu belki açar, hani iyice anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela diyelim ki çok zengin bir adam bana dedi ki Yusuf sen al şu 1 trilyonu Ankara'da işte ne kadar hayır hasenat varsa işte onları yap gör dedi. Ondan sonra ben de o parayı hakikaten öyle harcadım. Hayır hasenat yaptım. Sonra desem ki ya ben ne kadar akıllı bir insanım. Ne kadar böyle bir hayırsever insanım. Ne kadar güzel bir insanım. Görebiliyor musunuz? 1 trilyonluk işte bak harcadım. Her yere harcadım. Görüyor musunuz? O zaman şimdi bunu diyen adama ne denir? Evet, o zaman hayırlara biz sahip çıkarsak o zaman işte o denecek şey.
İyiliklere, güzelliklere.
Kendimize de söyleyelim artık ne denecekse.
Ya ne denecekse diyeceğiz. Evet. Evet, evet. Yani evet. aslında biz evet, o zaman evet, evet. Şöyle bir Akılda Kalanlar programında bugün Doktor Yusuf Altınışık bize görünen olayların görünmeyen yönlerini bir iman perspektifinden, bir iman penceresinden görebilme, bakabilmeyi anlatmaya çalışıyor. Bunu beraber konuşmaya çalışıyoruz. O zaman diyoruz ki bu bizim elemimizi de kederimizi de azaltan da bir şey değil mi? Yani aynen biz öyle. Gerçek faili, aynen. gerçek aynen. olayların arkasındaki tırnak içinde senaristi, aynen. olayın sahibini bilirsek tepkimiz de daha insani, daha aynen. makul olur. Evet, öyle
aynen.
midir?
Aynen.
Bu çerçeve toparlarsak
sizi teyit ederim. Hem de güzel olacak bu. Şöyle güzel bir kuralı var. Arapça aslında söyleyeyim. Men emene bil kader, emine miler keder. Kader iman eden, kederden emin olur.
Eyvallah.
Ha, ne demek bu? Yani ben yükümü Allah'ın gemisine bırakacağım. Hiçbir şeye karışmayacağım. Mesela nedir şimdi? Allah'ın yükü olan şeyler ne? Şimdi acaba benim çoluk çocuğum ne olacak? Hı. Acaba benim istikbalim ne olacak? Acaba çocuğum doktor mu olsun, yoksa hakim olsun, yoksa köprü evet. mü olsun? Mesela. Evet. Onlar benim işim değil. Ben çocuğumun ahlakına o noktada dua edeceğim. Ha, ama kimin doktor olacağını, kimin başbakan olacağını, kimin cumhurbaşkanı olacağını, kim köşkçü olacağını Allah tayin ediyor.
Eyvallah.
Evet. Çünkü o yine Arapçasıyla söyleyeyim. Malikel mülkü yetasarrufi mülkü keyfe yeşe. Yani mülk sahibi.
Mülk sahibidir ve mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Diyorsunuz.
Evet. Hiçbir şey onun haricinde olmadığına göre o zaman olaylar baştan sona kadar her şey Allah'ın elindeyse o zaman ben ona teslim olmam ancak hayırları ondan beklemem gerekiyor. Yani duayla.
İyilikleri.
Evet. Benim önemim hayırı kabul etmekte. Yoksa zaten kötülükler bu hayır gelen hayırları ben reddettiğim için oluyor.
Anladım. Hı. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür Hı. ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Söyleyeceğiniz bir şey varsa son cümleyi alayım ben de toparlayayım.
Evet. Bütün bizi dinleyicilere inşallah hayırlarla dolu günler diliyorum.
Tabii hocam ısrarla hayır demeye devam ediyor ama ben bunu iyilik, ihsan, inan. Tabii evet. ana kelimesi, Arapça kelimesinin aslı bozulmasın istiyorum. Hassasiyetini anlıyorum.
Hayırlarla o zaman.
Evet o yani eyvallah evet. onu anlıyorum.
Hayır sevgili, değil yani.
Sevgili dinleyiciler bu hafta Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tahsil yapmış, bu konuda master yapmış, doktora yapmış ama asıl kendisini manevi alanda yetiştirmiş sevgili Doktor Yusuf Altınışık'la bir başka gözden, bir başka zaviyeden hadiselere, olaylara bakmayı konuştuk. Umarım aklınıza güzel şeyler kalır. Evet, bu programın yapılmasını emeğe geçen teknik masada Aslı Yıkılmaz, yapımda Murat Baran ve Arzu Yaman hanımefendi ve beyefendileri anıyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı ümit ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Akılda kalan.